Merhaba, Kendimiz İçin Yapıyoruz'a hoş geldiniz. Ben Nihan, arkadaşlarım Esin, Dicle ve Tuğçe ile birlikteyiz. Selam kızlar.
Merhaba.
Merhaba.
Bugün sevdiğimiz, etkilendiğimiz dizilerden bahsedeceğiz. Artık hani bu podcast'i bir süredir dinleyen, takip eden dinleyicilerimiz varsa onlar bizim az çok tarzımızı, nelerden hoşlanacağımızı, nelerden ilham aldığımızı kestirebiliyordur. Daha önce bize sorular da geldi, bize önerebileceğiniz diziler, filmler, kitaplar diye. Biz de bunu konuşmak istedik bugün. Zaten Eylül ayının da bitişiyle birlikte havalarda biraz soğuyor. Belki pandemiyle beraber yine evde daha fazla vakit geçireceğimiz günlerde bizi bekliyor olabilir. Biz de özellikle son dönemde izleyip çok etkilendiğimiz dizilerden konuşmaya karar verdik.
Bugün aslında genel olarak en sevdiğimiz dizileri anlatmayacağız ama daha çok kadın karakterlere yer veren, kadın hikayeleri anlatan ve bizi de izlerken podcast'te bu konuyu ele alsak mı diye düşündürten böyle güzel, her an her yerde işlenmeyen hikayeleri işleyen dizilerden bahsedeceğiz. Siz de izleyip bizim gibi belki bu dizilerden ilham alabilirsiniz ve belki daha fazla farklı hayatlardan farklı hikayeler öğrenebilirsiniz diye düşündük.
İlk önerimizle başlayalım. Tuğçe'cim hadi sen başla.
Aa, bana patladı. Okey.
Ve her bölümün başında bir heyecanlı bekleyiş oluyor. Nihan ilk pası kime atacak diye.
Ben hep bana atılmayacağını düşünerek çok rahat oluyorum ama.
Şaşırtıyor.
Tuğçe şey falan yapıyor böyle. Öğretmen soru sorduğu zaman yere bakan öğrenci oluyor.
Nasıl da WhatsApp'a evet. Falan girmiştim. Çağrı'ya çıralı transferi atıyordum. Tamam başlayayım ben anlatayım. Ya bu aslında zaten pek çok insanın bildiği bir dizi. Hani belki ilk başta biraz klişe bir örnekle başlıyor olabiliriz ama Handmaid's Tale benim anlatmak istediğim ve hani son zamanlarda çok takip ettiğim bir dizi. Tabii şu an hani sezon arası olduğu için izleyemiyoruz ama sanırım 2021'de falan gelecek yeni sezonunda ki bu çok üzücü bir şey benim adıma. Ben niye etkilendim bu diziden? Yani bilenler vardır zaten. Hani çok da spoiler vermeden biraz içeriğine dair bir şey söylemek gerekirse de. Benim açımdan şu çok etkileyici. Bir kadın hikayesi bu tamamıyla zaten. Yani kadınların...
Feminist distopya.
Böyle distopik bir... Evet yani distopik bir gelecekte kadınların... yani bütün haklarının elinden alındığı ve sadece bir üreme organı olarak yani bir üreme materyali olarak bir meta olarak kullanıldığı bir dünya düzeninde ya da bir ülke düzeninde geçiyor dizi. Ve bir kadın olarak tabii ki ister istemez bu kadar spesifik bir kadın hikayesini izlerken çok bağdaştırıyorsunuz kendinizi. En azından bende olan şey bu. Yani hani çok bağdaştırıyorum, çok empati kuruyorum ve çok ağır geliyor aslında. Hatta Nihan'la beraber izlediğimiz bir dizi bu. Ve biz izlerken böyle Allah'ım biz bu diziyi niye izliyoruz? Psikolojimizi bozuyor bu dizi falan diye düşünerek izlemeye devam ediyoruz. Çünkü gerçekten bir kadın
dinleyicilerimize bir açıklama. Şu an Nihan'ın kedisi ekranın önünden geçtiği için biraz dikkatimiz dağıldı.
Leyloş. Bir kadın olarak hani bir kadının başka bir kadının başına gelen korkunç diye özetlenebilecek şeyleri görmek o şeyler sizin başınıza gelmiş gibi hissettiriyor. Ve bu yüzden hani aslında ağır bir tarafı var. Ve bir yandan da şey konusu çok ilginç. Yani bana Handmaid's Tale'ı izlerken hep arka planda düşündüğüm şey şu aslında. Bu distopik bir dünyayı anlatıyor. Yani aslında şu an var olan değil de hayali kurgu bir dünyayı. Ama şu anki günümüzde bile aslında şu var. Yani kadının dünyaya yeni bir canlı getirebilme özelliği, yetisi aslında kadının çok aleyhine dönüştürülen ve aleyhine bir silah olarak kullanılan da bir şey. Çünkü kadın eşittir annelik olarak şu an günümüzde de çok görüyoruz ve duyuyoruz etrafımızda bu bakış açısını. Yani hani bizi yönetenler tarafından bunu daha önce bir podcast'te söyledim galiba ama yani hani kadın için en güzel kariyer anneliktir falan gibi söylemler. Anne olunca kadına bakış açısının tamamıyla değişmesi, anneliğin çok kutsanması vesaire gibi şeyler. Kadını sadece insan ırkının üremesine yardımcı olan bir meta haline getirme anlayışı zaten günümüzde de aslında var olan bir şey. O yüzden o diziyi izlerken ben hiç şey diyemiyorum yani uff aman böyle bir şey de olmaz değil de ya bu bir gün gerçekten olabilir mi? Çünkü doğurganlık gerçekten de dünyada azalan gittikçe azalan bir şey. Ve hani bunun olma ihtimali bana çok gerçek ve çok korkutucu geliyor.
Bence bu tam Neden bu kadar etkileyici sorusuna ben de bu noktada bir cevap vermek istiyorum. Yani gerçek olma ihtimalinden ziyade beni daha çok etkileyen şey sanırım gerçek unsurlara tahmin ettiğimizden daha fazla yer veriyor olması. Yani çok ciddi bir hani faşizm var. Bunu daha önce tarihte örneğini gördüğümüz yerlerden de bu besleniyor. Veya toplumsal kodlarda hani yer yer karşımıza çıkan işte kadın çalışma hayatındaki ne kadar geri planda kaldığına yönelik zaten istatistikler, düşünceler hep var. Bunları da içinde barındırıyor veya kadına davranış biçimi olarak insanların ve güç sahibi olanların bunu nasıl kötüye kullandığını da görüyoruz normal hayatta. Buralardan beslendiği için bence bu kadar etkileyici.
Yani arkadaşlar aslında şöyle yani IŞİD yönetimi altında bunlar zaten yaşandı hani. Bu o kadar gerçek, o kadar günümüzden bir şey. Hani Amerika'da olması insanların biraz daha tüylerini diken diken ediyor. Ama hani yanı başımızda zaten oldu ve olmaya
Oldu.
devam ediyor.
Evet. Benim Amerikalı arkadaşlarım mesela izleyemediler Handmaid's Tale'i. Onlara çünkü ev ya hani artık kendi ülkelerinde gerçekleşen bir distopyayı izlemek o kadar yakın ve o kadar dehşet verici geldi ki izleyemeyen çok arkadaşım oldu. Bu arada Handmaid's Tale bir kitap. Türkçesi de Damızlık Kızın Öyküsü. Yazarı da Margaret Atwood. Ve size minik bir trivia. Ben Margaret Atwood'la aynı mahallede oturuyorum Toronto'da.
Aa.
Evet. Evet, buraya taşınır taşınmaz herkes aynı şeyi söylemişti. Aa, belki sokakta karşılaşırsınız diye. Allah'ım herhalde heyecandan düşüp bayılırım yani.
Bu trivia'yı 70 milyon dinleyicimizle beraber öğreniyor olmamız da çok güzel bir detay.
Evet. Hiç bu podcast'te olmayan bir şey. Bir ikinci trivia'yı daha paylaşayım mı? Aslında bunu siz biliyorsunuz. Ben Handmaid's Tale'in bölümleri Toronto'da çekiliyor. Çok fazla Amerikan yapımı dizi Toronto'da, Kanada'da çekiliyor. Ve Handmaid's Tale'in bir bölümünde ben figüran olarak oynuyorum. Daha doğrusu figüranlık bile denmez ona. Yani acting değil de vücut şeklim yeşil perdenin önünde.
Kullanıldı ama bin kişiye can verdi yani o
Evet,
vücut.
görsel efekt
Evet.
olarak kullanıldı. Ha, görsel efekt olarak kullanıldı.
Aylarca bize söylemedim. Ben bir dizide figürün alacağım falan diye
Aynen,
böyle.
aman
Bir
değil
ay
ya.
sonra falan.
Söyledim hemen sonra ama ne yapalım imzalattılar.
Sakın söylemeyin kimseye.
Buna da öne
gizlilik
yapılan
anlaşması.
arkadaşımız çok sıkı bir takipçisi bu arada podcast'imizin. Onu da şu an öpücükler gönderiyorum. Bak duydun mu Aslıcığım, hiç kimseyle paylaşma. Bize imzalattılar çünkü gizlilik anlaşması imzalattılar. O yüzden kimseye söyleyememiştim. Ama sonra söyledim
Bu arada Handmaid's Tale'ı ben ilk tek başıma izlemiştim uzunca bir süre. Sonra partnerime ilk bölümü izletmek istedim. Ve ilk bölümden sonra bir daha izleyemedi. Yani dayanamadı bu ağırlığa ve şiddete ve vahşete. Ve lütfen
Evet.
yani ben bunu daha fazla izlemek istemiyorum dedi. Bizim kadınlar olarak bunu daha sakin ve soğukkanlı karşılayıp bölümlerce tahammül etmemiz de çok ilginç bir şey gerçekten.
Evet.
Kesinlikle.
Evet.
Bir de yani izlemesi gerçekten zor bir dizi. Bence kitabı okumak, ben kitabı da okudum. Kitabı okumak daha kolaydı aslında. Çünkü dizide çok fazla tecavüz sahnesi var ve zor gerçekten duygusal olarak. Ama kesinlikle insanın bakış açısını çok derinleştiren ve çok daha bugüne dair gözümüzün açılmasını sağlayan bir dizi bence. O yüzden ben herkese öneririm.
Bir de çok katmanlı. Mesela benim sevdiğim detaylardan biri diziye dair. Gene çok aslında spoiler da vermek istemiyorum ama yani oradaki ana karakter, kadın karakterlerden biri, damızlık olmayan ana karakterlerden biri aslında sistemin kurulmasına yani kadınların birer damızlığa indirgenmesine sebep olan sistemin yaratıcılarından biri olan bir kadın karakter var. Ve o kadın karakterin kendi yarattığı sistem içerisinde de son derece değersizleştirilip böyle etkisiz elemanı dönüştürülme hikayesini de görüyorsunuz. Ve
Evet.
bunun o kadın üzerinde yarattığı etkileri de görüyorsunuz. Bu da mesela bence çok güzel bir detaydı. Yani o sistemin arkasında yaratıcı olanlardan birinin bir kadın olması da hani ve onun etkileri de beni çok etkileyen bir faktördü mesela diziyi izlerken.
Ve düşünce özgürlüğü prensibine tutunarak bütün düşüncelerini yayması ve daha sonra onun faşist bir düzene dönüşmesi çok çok etkileyiciydi.
O zaman ikinci diziyle ben devam edeyim isterseniz. Benim bahsedeceğimizi daha önceki bölümlerimizde hiç adını geçirmiş miydim bilmiyorum ama I May Destroy You adlı bir HBO dizisi. Bu 2020 yılında çıktı ve yeni yani. Hatta 9 Temmuz'da sanırım ilk bölümü yayınlanmış. Michaela Cole dizinin yaratıcısı kendisi hem de oyuncu, başrol oyuncusu. Bu dizi Londra'da geçiyor. Londra'da kendini millennial olarak tanımlayan bir yazarın başından geçen bir tecavüz hikayesini anlatıyor. Şimdi sanki dinleyicilerimizin hayatını karartmak ve sürekli mutsuz etmek üzere yaptığımız öneriler gibi görülebilir ama aslında bunlar, bu dizilerde bu kadınlar bir şekilde güçleniyorlar. Hani ve verdiği mesaj bizim için önemli olduğundan dolayı o yüzden önermek istedim. Hani insan o kadar kendini kötü hissettirmiyor izlerken çünkü bir şeyler olduğunu görüyorsun hani en sonunda. En sonunda bir tatmin oluyorsun ya da en sonunda hani o kadın karakter eskisinden daha güçlenmiş bir şekilde hayatına devam ediyor. Bu dizide de işte millennial olarak adlandırıyor kendini dedim. Millennial'lar biliyorsunuz hani 83-84 yılları ve 96'ya kadar sanırım bu yıllar arasında doğan kişilere deniyor. İşte Y jenerasyonu da denebiliyor. O yüzden bize de yaşça uyan bir karakter aslında. Kendisi Londra'da yaşıyor, yazarlık yapıyor. Bir gece arkadaşlarıyla içmeye gidiyor. Gece bir şeyler oluyor ve kesinlikle ne olduğunu hatırlamıyor. Sadece flashbackler görüyor. Bu dizi boyunca sanırım ilk sezon 12 bölüm ve sadece birinci sezonu yayınlandı. 12 bölüm boyunca bu hikayeyi çözmesini, ana karakter Arabella'nın bu hikayeyi çözmesini ve kendi kafasında da çözmesini ve bir sonuca ulaştırmasını izliyoruz. Ben bu diziyi şu yüzden seviyorum. Siz hiç aranızda izleyen oldum ben söyledikten sonra bilmiyorum ama rıza dediğimiz kavramı gerçekten enine boyuna inceliyor ve ne olduğunu, ne olmadığını aşırı net bir şekilde ortaya koyuyor. Çünkü ben sürekli görüyorum mesela Twitter'da gerçekten haftada bir falan rıza konusu böyle polemiğe sebep oluyor. Ama anlaşılamayacak kadar zor bir konu değil. Bu dizi de bunu farklı örnekler üzerinden veriyor. Hani hayatınız boyunca işte belki hiç karşılaşmadığınız, belki hiç duymadığınız bir takım tecavüz örnekleri üzerinden aslında onun da tecavüz olduğunu, onun da tecavüz olduğunu anlatıyor. Eminim hatta İngiliz izleyiciler için çok daha bilgilendirici olmuştur. Çünkü onların hukuk sistemine uygun bir şekilde ilerlediği için hikaye. Ve bir yazar olarak en sonunda hani bu kendi kafasında da bunu çözümlüyor. Ben bundan çok etkilendim. Çünkü kesinlikle hani şey bir mesajı var. Çok net bir mesajı var. İnanılmaz bilgilendirici ve insanı inanılmaz güçlendirici. Yani eminim bundan sonra bunu izleyen ve bu tür cinsel saldırılara maruz kalmış insanlar ha demek ki benim de polise gittiğim zaman ifadem alınacakmış ve bunun peşine düşülecekmiş. Demek ki hani bu da tecavüzmüş gibi düşünmüş olabilirler.
Tam buna paralel bir dizi örneği söyleyeyim. Biraz daha soft bir versiyonu sanıyorum. Biraz daha yumuşak bir versiyonu sanıyorum. Morning Show. Orada da bir televizyon kanalında çok ünlü iki sunucu var. Bunlar bir kadın, bir erkek ve dizide Amerika'nın en ünlü haber programı sunucuları. İşte bir gün bir telefon geliyor çalışanlara ve o erkek olan sunucunun programdan alındığı ve cinsel istismardan dolayı ceza aldığı bilgisi geliyor. Ve bütün dizinin geri kalanı boyunca da zaten aslında o güç eşitsizliğinin bu istismara nasıl dönüştüğünü çok güzel anlatıyor. Yani kadın çalışanları olan adamın tavrı, yaptığı ufak tefek kimsenin önemsemediği şakaların aslında ne kadar rahatsız edici olduğu veya hani bir ilişki içerisinde hani güç eşitsizliğinin olduğu ilişkilerde özellikle bu rıza meselesini çok güzel inceleyen bir dizi ve yani iş ortamında geçmesi de onu biraz daha ilginç kılıyor. Çünkü özellikle bu ortamlar çok açık ya. Televizyon hani birazcık daha böyle gece gündüz çalışılan, insanların birbirine biraz daha yakın olabildiği ve denetimin falan biraz daha belki az olabildiği bir ortam. Çünkü çok geçişken bazı süreçler. İş yaparken işte beraber seyahatlere gitmek, farklı saatlerde çalışmak vesaire gibi. Öyle bir ortamda işte çok güçlenen bir erkeğin aslında oradaki kadınları nasıl istismar çatısı oluşturduğuyla alakalı çok güzel bir dizi. Jennifer Aniston ve Reese Witherspoon da oynuyor zaten.
Ben
ve...
hiç bu dizinin konusunun böyle bir şey olduğunu tahmin etmemiştim mesela izlerken. Bir Jennifer Aniston komedisi sanmıştım mesela. Çok komedi ilginç değil. Gerçekten bu şu an böyle.
Çok büyük bir dram, çok etkilendim ben. Evet. Ve yani 3. sezonunda çok heyecanla bekliyorum açıkçası.
Ben de başlayayım.
Çok güzel ya, ben de kesin
izleyeceğim.
Aynen,
bende de ilgi uyandırdı şu an.
Ya bir de böyle bir film çıkmadı mı? Nihan belki sen...
Bombshell, evet.
Evet, ha, o evet. Henry Weinstein'la alakalı.
Ama izlemedim ben o filmi daha, o yüzden. Weinstein değil sanırım, bir haber
evet,
kanalında.
Evet, evet, yine haber kanalı. Sanırım ondan esinlenerek, yani Me Too hareketinden esinlenip...
Evet. İşte evet, orada şu da var, yani Me Too hareketine karşı olan bir erkek grubu var. Ve hani onun da aslında ne kadar anlamsız ve...
Nafaka mağdurları gibi.
Aynen öyle bir grup olduğunu gösteriyor yani.
Çok güzel. İkisini de hemen izleyeceğim. Ben iki tane diziden bahsedeceğim. Bir tanesi Working Moms. Netflix dizisi. O da Toronto'da geçiyor. hem burada çekiliyor hem yani dizinin şeyi de şehri de Toronto. Ve dört tane kadının, yaratıcıları da kadın olan, başrol leri de kadın karakterler olan ve bölümlerini farklı farklı yönetmenler yönetmiş ama çoğu bölümünün kadın yönetmenler tarafından çekildiği bir dizi. Ve şeyi anlatıyor. Dördü de bu kadınların yeni doğum yapmış kadınlar. Yan karakterler de aslında yeni doğum yapmışlar ve doğum izinleri bittikten sonra çocuklarını kreşe yazdırıyorlar ve işte işe dönüş serüvenleriyle başlıyor dizi ve çocukların hepsi aynı kreşe devam ettiği için orada bir araya geliyorlar, orada sosyalleşiyorlar ve birbirleriyle ilişkileri iyice derinleşiyor, böyle güzel bir arkadaş grubu oluyorlar ve tabii her birinin hayatında gerek işe dönüş, yani anne olduktan sonra işe geri dönüşle ilgili, kimisinin birinci çocuğu, kimisinin ikinci çocuğu, o süreçte başlarına gelen olayları, hissettikleri duyguları ve yine kadın dayanışmasının örneklerini işliyor dizi. Gerçekten çok güzel ve çok komik komedi dizisi. Arada tabii daha farklı hikayeler de işleniyor. Yani dizinin ağırlaştığı şeyler de, yerler de oluyor ama genel kategori sanırım komedi. Yani şey çok güzel, böyle daha önce hiç işlenmemiş, bu tarz yeni nesil, daha önce hiç işlenmemiş konuları anlatan bu tarz yeni nesil diziler beni şu anlamda sürekli olarak etkiliyor ve bana ilham veriyor. Böyle her seferinde şey diye düşünüyorum. Aa, daha önce hiç duymadığım bir hikaye. Daha önce hiç işlenmemiş bir hikaye. Ve günlük hayatın her yerinde olan, yani kendi çevremizde, uzak çevremizde kesinlikle yaşandığını bildiğimiz ama daha önce hiç kimsenin alıp böyle televizyon ekranına yansıtacak kadar değerli bulmadığı bir takım hikayeler. Ve işte o kadınların iş hayatına geri dönerken işte çocuklarını evde bıraktıkları için hissettikleri suçluluk duygusu, çocuklarını özlemeleri, özlem, çocuklarını emzirmeleri için yapmaları gereken işte düzenlemeler, iş hayatındaki rekabet. Bunları gerçekten çok öğretici bir şekilde işliyor ve bence herkesin mutlaka öğrenmesi gereken, yani yaşamaya gerek yok yani bu tarz hikayeleri öğrenmek için. İşte böyle bakıp bu tarz şeylerin yaşandığını kabul etmeleri için ve işte görmeleri için çok faydalı bir araç olduğunu düşünüyorum bu tarz yapımların. Bir tanesi bu. Diğeri de Sex Education diye bir film. Bu daha şey dizi. Bu genç dizisi aslında. Daha böyle bir lisede geçiyor ve lisedeki işte çocukların ergenlik sürecindeki ve işte cinselliği öğrenirken başlarına gelen bir takım maceralar. Müthiş bir dizi bence. Çok eğlenceli. Kesinlikle ağır değil. Ve işte cinselliği çok daha önce bence hiç ekrana yansımamış bir şekilde ele alıyor. Direkt hani, feminist bir dizi ya da tamamen kadın hikayeleri anlatmak üzere geliştirilmiş bir dizi değil bence. Ama orada mesela beni çok etkileyen bir şey olmuştu ve daha önce hiç böyle televizyonda görmediğim bir kürtaj sahnesi görmüştüm. Mesela Working Moms'da da var kürtaj sahnesi. Yani başrolde kadınlardan bir tanesi kürtaj yaptırmaya karar veriyor ve işte bir kürtaj merkezine gidiyor. Genelde böyle sahneler şeyle biter ya, hani karar süreci ve kapıya doğru yürür. Kamera böyle kadını klinikten içeri girerken çeker, kapı kapanır, sahne biter. Sex Education'daki sahne böyle o kadar detaylıydı ki, hani kliniğin içindeki bekleme odasındaki minik sohbetlerden işte kıyafetin önlüğün giyildiği ana, uyandıktan sonra tansiyon düşmesin diye işte kızın tatlı yediği sahneye kadar her şey vardı ve o zaman çok daha gerçek bir şeye dönüştü benim için mesela o sahne. Çok daha etkileyici, çok daha anlatmak istediği şeyi başarılı bir şekilde anlatan ve bilmiyorum, bu olayı daha derinlemesine işleyen bir hale büründü yani benim için. O yüzden çok saygı duymuştum böyle bir şey yaptıkları için. Çok hoşuma gitmişti.
Bu tarz anlattığın bu tarz etkileyicilik, yani televizyonda görmeye alışık olduğumuz ışıkların sönmesi ve gösterilmemesi veya bir çiftin öpüşmeye başlaması sonra ışıkların sönmesi falan gibi şeyler mesela. Sanırım televizyondan sonra yeni medyanın da işin içine dahil olmasıyla olan şeyler. Yani dahil edilmeyen konular da bir şekilde işin içine giriyor veya daha önce gösterilmeyen şeyler de gösterilebiliyor. Çünkü televizyon yani icat edildikten çok uzun bir süre geçmeden sonra sansüre uğramış bir araç olduğu için hani yeni medyada bunun kontrolü çok daha zor. Hani hala orada izlediğimiz şeyleri ulusal kanallarda izleyemiyoruz. Türk dizilerinde de bu böyle.
Evet, bir de insanlar artık gerçek hikayeler görmek istiyor. Ya ben bir şeyi izleyip ondan bir şey öğreneceksem gerçek olduğunu bilmek istiyorum ve gerçek dram görmek istiyorum. Gerçek başarı öyküleri görmek istiyorum. Yani Dijen'in dediği gibi böyle bunları izledikten sonra kendi hayatıma yansıyabilecek bir takım uzantıları kalsın yanıma istiyorum. O yüzden de über romantize edilmiş şeyleri izlemek artık benim hoşuma gitmiyor. Bu yüzden de sanırım yani seyircilerin bu tercihini gördüğü için sektörde buna adapte oluyor ve daha gerçek şeyleri ekrana getirmeye çalışıyorlar.
Başka önerisi olan var mı?
Ben her bölüm önerdiğim bir diziyi yine önereyim istersen. Yani şöyle, şimdi gerçek olanları görmek, gerçek hikayeleri görmek ve önceden ayıp ya da iğrenç kabul edilen şeyleri de ekranda görmek üzerine konuştuğumuz için bir kez daha Crazy Ex-Girlfriend adlı diziyi burada dinleyicilerimize önermek istiyorum. Bu bir müzikal dizidir. Netflix'te var bütün bölümleri. Bitmiş bir dizi, 4 sezon. Gerçekten çok komik. Bir kadının, yani kadın yaratıcı zaten Rachel Bloom, kendisi bir komedyen. Onun yarattığı ve başrolünde oynadığı bir dizi. Bir kadının başından geçen komik ya da acı olayları yine komik bir dille anlatan çok sempatik bir dizi. Kesinlikle herkese öneriyorum. Bu başta önerdiğimiz iç karartıcı dizilerden eğer hoşlanmazsanız bir iki bölüm buna dönüp sonra tekrar devam edebilirsiniz.
Ya Fleabag çok ödül aldı bu arada. Ha, evet. Çok bilinen bir dizi artık. O yüzden çok ayrıntılı bahsetmesem de olur ama beni neden etkilediğini söyleyeyim. Ben dizinin ilk bölümünü izlediğim anda ben çok farklı bir şey izliyorum hissiyatını bende yarattı. Dizinin çekiliş itibari, işte yazılan senaryo, ya farklı bir bakış açısıyla yazılmış bir deha ürünü olduğunu sezmiştim ben ilk bölümden.
Sen de mini bir özetle ya. Harbi de çok zor. Ben de bilemedim şimdi ne.
Evet, gerçekten düşünce ne dizisi? Yani Londra'da yaşayan, yalnız yaşayan bir kadın. Aslında işleri yolunda gitmiyormuş gibi görünüyor. Hayatını sanki hiç yoluna sokamamış ve her konuda başarısız olmuş bir kadının hikayesi gibi. Ama tamamen onun bakış açısından anlatılıyor olması, onun ailesini gösteriyor olması ve dışarıdan görünen karakter çok dağınık, çok yaramaz, çok vurdum duymaz. Ama dizinin derinliklerine ilerledikçe o karakterin de içinde ne kadar katmanlı olduğunu ve o davranışları neden ve nasıl yaptığını çok güzel bir şekilde anlatıyor. Karakterleri çok gerçekçi buldum ben. Karakterler arasındaki diyalogları, ilişkileri çok gerçekçi buldum. Ve tabii ki bir kadın bakış açısından yazılmış ve anlatılıyor olması da çok farklı kılan faktörlerden biri onu. Yani bir kadının hem yazıyor hem başrolde oynuyor olması dizinin üzerindeki kontrolünü çok daha fazla arttıran bir şey. Ve bu yüzden de çok farklı gelmişti bana. Kendimle Hani aslında çok uzak bir karakter gibi gözükse de bağdaştırdığımda çok fazla şey olmuştu.
Bu arada kadın yaratıcı, kadın oyuncu, hani kendi yarattığı dizide oynayan kadınların sayısı bayağı arttı ve bu beni çok sevindiriyor. Yani şu an I Hate Suzy
Evet.
diye bir başka bir İngiliz dizisi izliyorum mesela, ama onu şu an önermiyorum çünkü henüz bitirmedim. Bitirdikten sonra önerebilirim. Mesela onda da yine dizinin yaratıcısı ve başrol oyuncusu aynı kadın. Ya da Netflix'te de bir sürü var. Bunlar gerçekten böyle fark yaratıyor yani. Hepsini bir biliyoruz. Hepsinin bir adını biliyoruz. Hani hepsinin bir izlenmiş.
Çünkü kadın
Evet.
hikayelerini kadın yönetmenler ya da kadın yaratıcılar daha başarılı anlatıyor gerçekten. Yani olması gereken de bu gibi düşünüyorum ben. Bir de bunu bu kadar şu an bu bölümde de yani bu kadar övmemizin ya da farklı hikayeler gördüğümüzde şaşırmamızın sebebi çok uzun yıllar boyunca sektörün erkek karakterler, erkek hikayeler daha eril bir dille bence domine edilmiş olması. Hani aslında çok basit, günlük hayatın gerçekten çok büyük parçası olan bir takım kadınsal olayları, kadınlara dair hikayeleri ya da aynı şekilde LGBT hikayelerini yeni yeni görmeye başladık. Bu çok
Çünkü
çok büyük
sektör
bir
içindeki
dengesizlik aslında.
temsiliyet de çok arttığı için de biraz öyle. Yani daha fazla kadın yönetmen görmek, senarist görmek, yani ışıkçı bile fark yaratabilir o noktalarda.
Ya bir not eklemek istiyorum. Esin dedin ya aslında olması gereken de belki kadın hikayelerinin kadın yönetmenlerin çekmesi de. Olması gerekenin olduğuna ben %100 katılmıyorum. Bence bunun yani sanatta bunun böyle bir cinsiyetçi bir olması gereken tarafı olmamalı da. Ya bir erkek de gayet bir kadın filmi çekebilir ama zaten bizim alışkın olduğumuz şey kadınlara dair meseleleri de hep erkeklerin konuşması ve tartışması ve onların bakış açılarından yorumlaması olduğu için farklı olan
Evet.
şey buna bir kadın bakış açısının da getirilmiş olması kadın yönetmenler ve kadın ne diyelim yaratıcılar tarafından. Ben kendi adıma şey düşünüyorum mesela geçen bölümde işte bu kendimize örnek aldığımız kadın karakterleri falan konuşurken mesela Çalıkuşu'nu Feride'yi söylemiştim ama aslında bunun bir yazarı erkek Yaşar Nuri Güntekin
Tabii
ya da mesela
tabii.
Sabahattin Ali bence mükemmel kadın karakterler yaratan yazarlardan bir tanesi.
Tabii sadece bu biraz şey karar verici noktalarda daha fazla erkekler olduğu için sanki hani onların varlığı anlatılan hikayelerin ne olduğunun seçiminde de biraz kendini gösteriyor gibi düşünüyorum. Bu yüzden yani yönetmen olmak, yaratıcı olmak film sektöründe, dizi sektöründe daha karar verici olmaya getiriyor ya beraberinde. O yüzden onlar da ne anlatmak istiyorlarsa, kimin hikayesine yer vermek istiyorlarsa ona özgürce yer verebilsinler diye. Bu zamana kadar sonuçta kadın yazarların kendi içerik üretirken yani yapacakları hikayelerini anlatacakları şeyleri kurgularken özgür olamadığını bildiğimiz için sanırım bunu söylüyorum. Yoksa tabii ki keşke böyle bir ayrım olmasa. Ben de hani eğer bir yönetmen olsam bunun karşılığı olarak ben de hani hayır sen kadınsın ve bir erkek hikayesi anlatamazsın dense bana tabii ki çok büyük hayal kırıklığına uğrardım ve böyle bir şey olmasa asla istemezdim. Sadece hani dediğim gibi bugüne kadar üretilmiş olan şeylerde bir dengesizlik var gibi ve bu dengesizlik kırıldığında tabii ki bu ayrım da ortadan kalkacak sanırım. Ya umarım öyle
Çünkü
olur.
alışkanlıklar da değişiyor. Yani kadın hikayesi anlatan erkek yönetmenler de çok uzun süre bir takım erkek yönetmenlerin ürettiği içeriği izleyerek belki kendine ilham aldığı için hani bir bakış açısı farklılığı literatüre çok ciddi şekilde etki edebilir.
Evet, YouTube'da artık sinema kanalımızı açarız arkadaşlar.
Çok anlıyormuşuz gibi. Biz izlemeyi
Aynen.
seviyoruz. Amatör olarak izliyoruz.
Güzel. Yani Morning Show benim önermemin bir sebebi daha sanırım şuydu. O zaman eklemeyi unuttum. Bir televizyoncu olarak da televizyonun içini çok gerçekçi yansıtmış olmasıydı. Newsroom dizisi vardı
Ay evet
hatırlarsanız.
çok
O da
güzel bir diziydi.
Çok güzeldi.
güzeldi. Tadı damağımızda kalmıştı. Keşke birkaç sezon daha devam etseydi. Onu çok anımsattı bana.
Aa bu arada ya ben bitirmeden şeyden de bahsetmek istiyorum. Girls dizisi var ya az önce Dicle sen hem yaratan hem yönetmen hem yaratıcı hem de başrolü paylaşan kadınlar deyince aklıma geldi Lena Dunham. Ve mesela Lena Dunham bunu 30 yaşına daha gelmeden başrollerden bir tanesini en yakın çocukluk arkadaşına vererek 4 genç kadının hikayesini anlatarak bayağı devrimsel bir şey yaptı aslında.
Seksen
İşte değil. Çünkü 80'li
üstü.
kadınlar çoktan kariyerleri olan, başarılı, işte zengin, Manhattan'da yaşayan kadınlar. Girls 4 tane işte okuldan mezun olalı yeni, evet daha çok yeni olmuş Brooklyn'de işte başkalarıyla, ev arkadaşlarıyla küçücük apartman dairelerini paylaşarak kendilerine hayatta bir yer edinmeye çalışan kadınların mücadelesini anlatıyor. Ben aslında sanırım izlemem gerekenden daha küçük bir yaşta izlemiştim Girls'ı. Biraz daha şimdi büyüdükten sonra daha farklı bir bakış açısıyla bakacağımı düşünüyorum. Ama o dönem Girls'ı çok severken, yani 6-7 sene önce falan, üzerine okuduğumu ve Lena Dunham'ın, tabii o da biraz sektörde ayrıcalıklı bir konuma sahip birisi. Çünkü annesi ve babası çok ünlü ve sanat camiasında çok nüfus sahibi insanlar. Bunu bir kenara bırakarak söylüyorum. Yaptığı şeyin yani çok büyük bir başarı olarak takdir gördüğünü ve daha önce hiç yapılmamış bir şeyi o kızın, yani o genç bir yönetmen olarak genç kadın hikayelerini anlatmak için çok büyük bir savaş vererek o diziyi çıkardığını hatırlıyorum. Yani ve bu çok 10 sene bile geçmedi yani bunun üzerinden. Hala hani böyle şimdi normalleştiriyoruz ama aslında bunların hepsi böyle birkaç sene önce mücadeleler verilerek kazanıldı sanırım. Bir bilen varsa bize de anlatsın.
Lana Dunham gerçekten öncülerinden sayılabilir hakikaten. Yani bu kadar popüler olan yapımlardan, yapımlar arasından. Hani eminim ki hani kendi yağında kavrulmaya çalışan,
evet,
ve bu kadar popüler olamayan bir sürü yönetmen kadın vardır, senarist, tabii, kadın vardır. Ama hani bizim bu kadar gözümüze çarpan bir şeyi yapan ilklerden bir tanesiydi Lana Dunham.
Yani popüler kültürde kendine yer, evet, bulabilmek sanırım kültürde daha ayrı bir başarı kategorisi. Çünkü çok daha büyük bir kitleye ulaşabilmiş oluyoruz.
Evet.
Bir de ben son dönemde tekrar Avatar The Last Airbender'ı izliyorum. Ve hani ara ara zaten tekrar dönüp dönüp bölümler izliyordum. Şimdi tekrar ilk bölümden başladım. İkinci sezonun ortalarındayım ve her seferinde tekrar ne kadar mükemmel bir dizi olduğunu da hatırlıyorum.
Bana da Alican'ı çünkü izletmeye başladı şimdi. Birinci sezondayız.
Nasıl buldun?
Beğendim bayağı ya. Keşke eskiden izleseymişim.
Şimdi de çok seversin. Yani ben şimdi tekrar dönüp baktığımda bazı anlamadığım şeyleri anlıyorum. Yani ne kadar bilgece sözler söylenmiş bu dizide falan diye. Veya hani Katara karakterinin birinci sezon sonunda bir su bükmeyi öğrenme macerası var. İnanılmaz bir karakter
dur,
yani.
Spoiler
olmasın. Şeyi söyleyeyim ama normal çok böyle hani çizgi filmlerde ve dizilerde de daha çok işte kadın karakterler, işte caregiver, yani ne demek?
Bakım veren.
Anaç.
Anaç, bakım veren, sevgi dolu, tavsiyeler sunan karakterlerdir. Mesela Katara öyle gözüküyor ilk sezon başlarında. Ama içinde inanılmaz bir mücadeleci ve cesur bir ruh da var. Ve bu ara ara çıkıyor. Yani illa hani anaç ve bakım veren karakter çok sakin ve her şeyi
ya da kötü cadı
kabullenici olması çizgisini bozuyor. Çünkü hem öyle hem de mücadeleci ve savaşçı bir tarafı da var.
Çok güzel ya.
Güzel ya, hiç fena değil. Arada böyle 20 dakikalık kısa bölümler hani gidebilir yani, yemek yerken falan açabilirsin. Bizim önerilerimiz şimdilik bu kadar. Bu önerilerimizi Instagram hesabımızdan da paylaşacağız. Kendimiz için yapıyoruz. Buradan da bizi lütfen takip edin ve siz de önerileriniz varsa bizimle paylaşın. Biz önümüzdeki hafta yeniden burada olacağız. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.
Hoşça kalın.
Hoşça kalın.
Görüşmek üzere.